Ayrım 8, sayfa 77. Ablasının sözleri karşısında bütün hayalleri yıkıldı. Yüreği paramparça oldu Gülnihacığın. Ama henüz o günlerde sevdiği yanındaydı ya, yine de ümidini hepten kaybetmedi. Gençler İsmi Gül'ün sözünü dinleyip bu işi şimdilik Asaf Sami Bey'e açmamaya razı oldular. Ama ah, o kabak yerleri yok mu? Başların üzerinde esip duran kabak yerleri. Kapı ağzında, bahçe kuytusunda, gül civanın başında, yemek arasında derken sevdalarından vazgeçmeye kolay kolay razı olmadılar. Mehmet Selim Berlin'den bir yıllık staj teklifi alınca sözünden cayıp derdini bir an önce pederi Asaf Sami Bey'e açmaya karar vermişti ya, yine Gülnihal durdu karşısında. Her şeyimi ona borçluyum, ablamın kalbini kıramam dedi. Onun mutsuzluğu, huzursuzluğu pahasına kendi saadetimi kuramam. Lakin mümkünü yok, sizi de gönlümden silemem. Çaresiz sevdamıza güvenip bir yıl daha bekleyeceğiz birbirimizi. Yazın sonu göründüğünde aile yavaş yavaş Nişantaşı'na taşınma hazırlıklarındayken bir gün İsmigül kız kardeşine hayırlı bir kısmet haberi verdi. Birkaç hafta sonra yazlıktan dönüp de Nişantaşı'na vardıklarında Gülnihal'i görücü gelecekti. Hali vakti yerinde, yaşı yaşına uygun, kültürlü bir beydi. Varını yoğunu ortaya koyup ayak diremesine rağmen ablasını bu görücü fikrinden caydıramayınca ilk kez o zaman Gülnihal'in yüreğine bir korku düştü. Sözünü tutabilecek miydi acaba? Yokluğunda sevdiğini bir koca yıl boyunca bekleyebilecek miydi? Müsaade edecekler miydi? İlk kez şu koca dünyada kimsesiz, sahipsiz hissetti kendini genç kız. Ablasıyla eniştesi bir olup da gönül rızası almadan başını bağlamaya kalkarlarsa ne yapacağını, kime emniyet edeceğini bilemedi. İçindeki sessiz sadasız korku büyüdü, büyüdü, dağları aştı. Bir öğle sonrası o korkuyla Gülcivan üzerine atladığı gibi yollara vurdu kendini. Her fırsatta alıp başını ta Çamlıca tepelerine dek gitmelerine alışık olan konak halkı bir şeyden işkillenmedi. Esasen konaktan çıktığında aklı bir hali karışıktı. Kendi de hemen bilemedi nereye gideceğini. Ta ki Haydarpaşa çayırına varıncaya dek. Tam orada birdenbire fikrini değiştirdi ve Gülcivan'ın başını gar yoluna çevirdi. İnşaat alanında bir telaş, bir koşturmacı arasında oradan oraya gidip gelen işçiler, kılığından kıyafetinden besbelli bir Müslüman olan bir kızın az ileride atından inip kendilerine doğru geldiğini görünce hayretler içinde durup bu gencecik güzel mi güzel afeti seyre daldılar. Gülnihal hiçbirini görmeden yürüyüp geçti aralarından. Az sonra bir Alman işçiye yaklaşıp Mehmet Selim'in yerini sorunca adam hayretten ağzı bir karış açık genç kızı önüne katıp mütercimin yanına götürdü. Yeni gar binasının kuzey cephesi neredeyse tamamlanmış, giriş katına mühendisler, mimarlar için geçici yazıhaneler yapılmıştı. Mehmet Selim'in odası da o yazıhanelerden birindeydi. Hiç beklemediği bir anda karşısında Gülnihal'i gören genç adam çok şaşırdı ilkin. Kız ise perişandı. Gözleri dehşetle açılmış, soluk soluğa, tepeden aşağı tir tir titreyerek. Neresinden baksan bu gelişin alelade bir geliş olmadığı aşikardı. Gülnihal'i bir koltuğa oturtup yatıştırmaya çalıştı. Gel gör ki kızın hali hal değildi. Kolay kolay sakinleşecek, yatışacak gibi de değildi. Anlaşıldı dedi nefes nefese. Anlaşıldı ki beni bana bırakmayacaklar. Beni size yar etmeyecekler Mehmet Selim. Korkarım siz gidince bunlar ne yapıp edip başkasına verecekler beni. Günlerdir düşünür taşınırım. Başka çaresi yok. Burada şimdi size varacağım. Genç adamın hayretten dona kalmış bakışları altında yerinden kalktı. Yarı aralık kapıyı kapatıp üzerindeki anahtarı çevirdi. Şimdi burada. Olan biteni idrak ettiğinde boğazına bir yumruk oturdu Mehmet Selim'in. Gülnihal dedi boğuk bir sesle. Başka bir şey çıkmadı ağzından. Gülnihal onu hiç duymamış gibi kesin kararlı devam etti. Çare yok, size varacağım ki başka hiç kimse bana talip olamasın. Genç kızın oturduğu yerde gözlerinden yaşlar akıtarak eteğini yukarı doğru sıyırdığını görünce Mehmet Selim'in yüreği cız etti. Önünde diz çöküp ellerine yapıştı. Gülnihal yapma, ben size kıyamam. Gülnihal gözleri iki deli kuyu, yüzünde kopan fırtınaların, boranın ardından boğuk fısıldadı. Ya bana kıyacaksınız ya sevdamıza. Elbisesinin boynundaki dantel yakayı çıkarıp hızla düğmelerini açmaya başladı. Yoksa bunlar sizi bana bırakmayacaklar. Görücü üstüne görücü getirecekler kapıya, sonunda zorla birine verecekler. Ama şimdi beni alırsanız, haydi, değil mi ki ben zaten sizden başka kimseye yar olmayacağım? Önce birbirlerinin gözyaşlarına dokundular. Kızın al al olmuş yüzünden aşağı, cama vuran yağmur taneleri gibi inen yaşları silerken kendisinin de ağladığını farkında bile değildi delikanlı. Sonra dudakları. Öyle sıcaktı ki yandı kavruldu yürekleri. Gerisi çarçabuk olup bitti. Kanayan yaralarını yalar gibi, acılarını tadar gibi sevdiler birbirlerini. Ayrıldıklarında geriye daha o dakika gelip gözlerine yerleşen, uçsuz bucaksız, tıra dağlar gibi koca bir hasret kaldı. Aradan birkaç hafta geçti geçmedi ki Mehmet Selim gitti. Önceleri Gülnihal'in hasretten içi kırık dökük ama yüreği ferahtı. gözü yolda, sevdiğinin her hafta mutlak yazacağını söylediği mektuplardaydı. Bilemedi, ah bilemedi ki sevdiği dönmez yollara revan olmuştu. Daha ilk mektubu eline alamadan başladı mide bulantıları. Hasrettiğin acısına, bekleyişin sıkıntısına verdi başına ne geldiğini anlayamadı kızcağız. Hayırlı kısmet, bekleyen bir görücü ziyareti için kapıyı çaldığında, ablasına kendisini çoktan Mehmet Selim'e verdiğini söyleyince, İsmigül hemen idrak etti başlarına gelen felaketi. Bu yüz karası vaziyette felaket mi, rezalet mi, ne demeli? Nazlı Gül'ü, gözünün bebeği Gül Nihal'i, o Mehmet Selim domuzundan gebeydi. Dünyası başına yıkıldı ilkin, ama sonra biraz düşününce, bir bebek. Kendisi 2 yıldır kocasının dölünü tutamazken, o güzel evini bir bebek sesiyle şenlendirmek için de ukde kalmışken, yana yakıla kardeşini başına açtığı bu büyük rezilliği nasıl örteceğini düşüne dursun, bir yandan da böylesi şeyler gelip geçiyordu aklından. Yavaş yavaş kararını verdi. Günihal bu bebeği doğuracaktı ama bebek ismi Gül'ün olacaktı. Derken her şeyi en ince ayrıntısına dek planladı. Önce hemen kocasına gebe olduğu müjdesini verdi. Bu arada ilk mektuptan itibaren Mehmet Selim'den gelen bütün mektupların önünü kesti. Kız kardeşinin bütün çarelerini bitirdi. Sonunda perişan haldeki kızcağızı çarnaçar kendi planına ortak olmaya ikna etti. Ortada hala halli gereken bir sürü pürüz varken Allah ismi Gül'ün yüzüne güldü ve henüz Gül Nihal'in karnı büyümeden yaz başında Zinet Hanım'ın hastalığı sebebiyle Osman Nedim Bey'i elinden tuttuğu gibi alıp Edirne'ye götürdü. Genç kadın en büyük badireyi böylece başından savmış, birkaç konak çalışanı ve kardeşiyle baş başa kalmıştı. Şimdi önünde sadece kocası Edirne'den dönmeden bebeği kucağına almak telaşı vardı. Bütün yolların önünde ablasının can siparişini beklediğini bilmeden Mehmet Selim'den gelecek bir mektup, bir haber uğruna gözü yolda bekleyen Gül Nihal'de günden güne ümidini kaybetmeye başlamıştı. Önce ümidini, sonra dirayetini, sonra yavaş yavaş aklını. Üstüne Gülcivan'ın yaralanması, kızın Mehmet Selim'den gebe kaldığını farkına varınca sevdasına tuz basan Seyit Salih'in can harbiyle sırf ceza olsun diye hem Gül Nihal'e hem Gülcivan'a ettikleri. Baba yadigarı kardeşinin, canı gibi sevdiği Gül Nihal'in gözlerinin önünde günden güne kayıp gidişini seyrederken ismi Gül'ün yüreğini hiç mi sızlamadı? Sızlamaz mı? Sızladı elbet. Ama onun tek arzusu bir an önce bebeğine kavuşmaktı. Sonra her zaman olduğu gibi kardeşine de gözü gibi bakacaktı, bebeğine de. Bir yolunu bulup eninde sonunda baş göz edecekti Gül Nihal'i. Yurt yuva sahibi yapacaktı elbet. Başka bebekleri de olacaktı. Böyleydi. Pek güzeldi ismi Gül'ün hayalleri. Karnının iyice büyüdüğü o günlerde kızcağız hepten aklını yitirip de ortalıklar düşmeye kalkmasaydı. Henüz Seyis Ali'nin her şeyi bildiğini farkında olmayan ismi Gül, olan bitenin Asiye kadının gözünden kaçmadığını anlayınca onu da günahına ortak etti. O çapkın, o hain Mehmet Selim'in kızcağızı ifade edip ortada bıraktığını öğrenen Asiye kadın, hem ismi Gül'ün hem de zavallı Gül Nihal'in ikbali için başka hal çaresi olmadığını çabuk kabullendi. Çaresiz bebeği Gül Nihal doğuracak ama ismi Gül Hanım sahiplenecekti. Aklı bedenini hızla terk eden kızı konağın içinde zapt edemeyince bir gecede derdest edip bahçedeki mutfak binasına Asiye kadınla kocası Mahmut Ağa'nın kaldıkları odanın bitişiğine kapattılar. Dünyadan elini eteğini çekmişti çoktan. Buna da aldırmadı Gül Nihal. Haftalarca hiç sesini çıkarmadan sadece karnındaki canın kıpırtılarını dinleyerek 4 duvarın arasında kilitli kaldı. Ta ki doğum vakti gelip de kapıyı çalıncaya kadar. Bebeği kucağına almaya hazırlandığı o günlerde bir yangın düştü yüreğine. Aylardır içinde kıpır kıpır gün güne büyüttüğü bebeğini Mehmet Selim'in canını canından ayırıp da ablasına vermeye kıyamadı. Sancılarının usul usul başladığı gece gizlice odasından çıktı. Bahçeyi bir gölge gibi sessizce geçip Gülcivan'ın yanına vardı. O halde atladı hayvanın üzerine. Doğruca Haydarpaşa'ya sürdü. Yeni gar binasının açılışına çok az vardı. O gece çıktı, buraya geldi. Atının üzerinden hiç inmeden şurada sıfır noktasının olduğu yerde sessizce gözyaşı dökerek ve an be an şiddetlenen sancılar içinde kıvranarak durdu, bekledi. Sevdiğini, bebeğinin babasını bekledi. Ah olsaydı, Mehmet Selim'i orada bulsaydı, bebeğini doğurduğu gibi babasına teslim edecekti. İşte bu bizim bebeğimiz diyecekti. Alın, iyi saklayın olur mu? Görmesinler, almasınlar bebeğimizi elimizden. Hadi gelin artık, ah neredesiniz Mehmet Selim, neredesiniz? Gecenin gecesiydi, kimseler yoktu ortada. Az sonra sancıları iyice sıklaşınca bir korku düştü içine. Yüreğinde onulmaz yaralar, yüzünü boydan boya örten sahipsiz gözyaşlarıyla gerisin geri konağa döndü. İsmi Gül gece yarısı başucuna gelen Asiye kadının sesini uyanıp da dışarı çıktığında, bahçede Seyit Salih'in karşısında sancılar içinde kıvranan kardeşini görünce yüreği ağzına geldi. O gece ister istemez aslında Gül Nihal kızın vaziyetini haftalar öncesinden vakıf olan Seyit'i de dahil etti bu büyük sırra. Hep birlikte Günnihal'i apar topar mutfağın içindeki odasına götürdüler. Yorganların, çarşafların, yastıkların arasında boğdular çığlıklarını. Asiye kadın yaptı ebeliğini. Nihayet kızcağızı kurtardıklarında sabaha karşıydı. Çarçabuk bebeği sarıp sarmalayıp konağa döndüler. Günnihal bir kez olsun kucağına alamadan, kokusunu bile duyamadan oracıkta o yaban yalnızlığın ortasında yitirdi bebeğini. Ondan sonra başladı ismi Gül'ün yalancı sancıları. Kapılar kapılı, onların ardında bütün konağı ayağa kaldıran bir iki saatlik temsili doğumdan sonra nihayet Asiye kadın bebekle birlikte ortaya çıktı. Aklı doğurur doğurmaz elinden aldıkları, doğru dürüst yüzünü bile göremediği bebeğinde mutfağın kıyısındaki odasında bir başına kalan zavallı Günihal, bir iki gün sonra biraz ayaklanınca içinden çıkan canın yüzünü görmek, kokusunu duymak, doya doya seyretmek istedi. Ama şenlik yerine dönen konak, Loğusa ablasını ve bebeği tebrike gelenlerle ağzına kadar doluydu. İsmigül, hala karnının şişi inmemiş kardeşinin ortasına çıkmasına da, bebeği emzirmesine de katiyetle müsaade etmedi. Yo, zalimliğinden, hainliğinden, kötülüğünden değil. Kardeş bu. Derler ki parmağı kesilse senin de canın yanar. O da üzülmesine pek üzülüyordu kız kardeşinin halini. Ama deliliğinin gibi bebeği geçmesinden de korkuyordu bir yandan. Belki bebek annesinin sütünü almazsa, belki bir ihtimal. Gel gör ki Asiye kadının yufka yüreği dayanmadı Gülnihal'in gözyaşlarına. Doğumun haftasıydı. 5 dakikalığına deyip bebeği kucakladığı gibi annesine götürdü. Gözün üzerinde olsun ama sütünü vermesin Asiye kadın. Kuruyup kalmıştı zaten içinde. Sütünü vermedi ama sardı, sevdi, sarmaladı. Kundağını açıp çıplak bedeninin kokusunu doya doya içine çekti. Bebeğinin omzunun ön tarafındaki minicik gül goncasını da o zaman gördü. Kırmızı. Mehmet Selim'in aynısı. Haydar Paşa'da kendini teslim ettiği gün eğilip öpmeye çekinmişti ama işte buradaydı. Bu kez de bebeğine kıyamadı. Dudağını yavaşça gül goncasının üzerine değdirdi. Ah, gözlerinden şıpır şıpır yaşlar inerken nasıl coştu yüreği, nasıl da heyecanlandı. Gördün mü Asiye abla, gördün mü? Bu babasındaki gül goncası. Bebeğim, kızım benim, Mehmet Selim'in kızı. Aman kurban olayım Günnihal'im, öyle deme. Bir duyan olur, öyle deme. Gözleri kocaman açıldı, oturduğu yerde korkuyla ilkilerek geri çekildi. Demedim, vallahi billahi bir şey demedim. Söyleme Asiye abla, sakın ablama bir şey deme. O gün çok geçmeden Asiye kadının kucağında yeniden konağa dönen bebeğine gönlünün tamamını ve geriye kalan aklını verdi. Orada o işareti gördükten, o kokuyu içine çektikten sonra bir daha kolay kolay iflah olmadı. Bir hafta ya geçti ya geçmedi aradan. Bir gece İsmigül gözünü aralayıp da bebeğin baş ucunda dikilmiş duran kardeşini görünce az kalsın korkudan küçük dilini yutacaktı. Telaşla doğruldu yerinden. Günnihal, ne arıyorsun sen burada? Abla diye inledi Günnihal. Bana bebeğimi ver. Kardeşinin ağzından çıkanı duyunca sanırsın ki iki kaşının arasında bir bıçak saplandı. Eli ayağı boşaldı bir an, sustu kaldı öylece. Allah'tan çabuk toparladı kendini. Tamam dedi, korkusunu, telaşını ele vermeden. Tamam olur ama şimdi uyuyor. Uyandırmayalım istersen. Hadi gel, seni yatağına götüreyim ben. Bana bebeğimi ver abla. Bağırma Gülnihal, bağırma canım kardeşim. Bak herkes uyanacak şimdi. Bebeğim... Söz, sabahleyin vereceğim sana bebeği. Hadi gidip uyuyalım şimdi. İsmigül allem etti, kallem etti, zorla da olsa kardeşini ikna etti. Bahçeye geçip mutfak binasının içindeki odasına götürdü, öpe okşaya yatıştırıp yatağına yatırdı. Kızın uyuduğundan emin olunca kimselere duyurmadan sessizce Seyis Ali'nin yanına gitti. Derin uykularda uyuyan adamı alelacele yatağından kaldırdı, bir çırpıda fısıl fısıl anlatmaya başladı. Böyleyken böyle dedi. Hem kendini rezil rüsva edecek hem de beni. Buna müsaade edemem. Bu işi hiç beklemeden hemen şimdi halletseyiz Ali. Yoksa korkarım, kıyamam da vazgeçerim diye korkarım. Seyis Ali genç hanımının derdini anlamıştı. Demek ki daha düne kadar gönül düşürdü Gülnihal'in eceli. Gönül yarası mıydı, emir kulluğu mu, yoksa kara sevdasının intikam ateşi mi? Kim bilir. Gözlerinde kahredici bir acıyla az önce başını kaldırdığı yastığı iki elinin arasına aldı. Tamam İsmigül Hanım, meraklanma sen. Planı baştan sona birlikte yaptılar. Kızı boğduktan sonra götürüp çınarın dalına asmaya birlikte karar verdiler. Seyis Ali işini bitirince kızı orada yeni görmüş gibi avaz avaz bağırıp bütün konağı ayağa dikecekti. İsmigül o zaman konak ahalisiyle birlikte varacaktı yanlarına. O zaman üzerine düşeni yapıp feryat figan ortalığı ayağa kaldıracaktı. Haydi Seyis Ali, göreyim seni. Gerisi sen sağ ben selamet. İsmigül gerisine karışmadan Allah'a emanet deyip Seyis'in yanından ayrıldı. Ayrıldı ama o gece odasında sabaha dek günün ilk ışıklarıyla Seyis Ali'nin canhıraş sesi yeri göğü inletinceye kadar başını bir an yastığa koymadan, gözünü bile kırpmadan bekledi. Gülnihal! Yalan! Kapıya doğru avaz avaz bağırmaya başlamışım. Bunların hepsi yalan. Siz basbayağı, göz göre göre yalan söylüyorsunuz. Alçaklık bu. Ne istiyorsunuz benden anlamıyorum ki. Niye yapıyorsunuz bunu bana? Daha fazla orada kalamazdım. Koşarak kapının yanından ayrılıp üçer beşer merdivenleri çıktığım gibi bekleme salondan içeri attım kendimi. O hıncı hıncı kalabalığın içinde nereye gideceğimi bilmeden bir aşağı bir yukarı serseri mayın gibi dolanmaya başladım. O sırada gördüm gökannemi. Yıllar önce onu bulduğumuz yerde lokantanın önünde uzanmış yatıyordu. Gelip geçenler, büfelerin önüne yığılmış kalabalıktan taşanlar, taksiden inmiş valizlerin sürüye sürüye peronlara gidenler, lokantaya girip çıkanlar. Kimsenin umurunda değildi. Baş ucunda diz çökmüş duran, tuhaf giyimli, gencecik bir kızdan başka hiç kimse buz gibi taşın üzerinde boylu boyunca yatan bu yaşlı kadınla ilgilenmiyordu. Telaşla koşarak yanlarına gittim. Bir dakika, o benim gökannem, torunuyum ben onun. Yani torununun kızı. Ne oldu, bayıldı mı? Kız beni duymamış gibiydi. Dönüp bakmadı bile. Şaşkın, kısacık bir süre durup onu izledim. Derin bir şefkat ve endişeyle gökannemin saçını, yüzünü, boynunu okşuyordu. Bu kız, kimdi bu? Sanki çok eski bir tiyatro sahnesinden çıkıp gelmiş gibi. Gökannemin parmağından ince ince kan sızıyordu. Hasret mavisi şapkası yerde, başının yanında. Her yer cam kırığı. Ortalığa saçılmış güllü muhallebinin kokusu genzimi yakıyordu. Kız uzanıp gökannemin şapkasını aldı yerden, dizlerinin üzerine koydu. Sonra da onun yaşlı ve yorgun başını yavaşça çıplak taştan alıp hasret mavisi şapkanın üzerine bıraktı. Size söylüyorum dedim, neden cevap vermiyorsunuz bana? Bu kez hafifçe başını kaldırıp iki koca zümrüt tanesi gözlerinin göğsümün tam ortasına saplanan delici, büyülü ışığıyla yüzüme baktı. O zaman gözlerim gözleriyle buluşur buluşmaz soluğum kesilerek anladım karşımda kim olduğunu. Yüzündeki bu kas katı acı, hoyrat kullanılmış eski taşlar gibi. Hani onlara bakınca da hemen anlarsın, delik deşiktirler, paramparça. Yüzyılın ötesinden taşıyıp getirdiği bir acı mıydı bu, yoksa zamanın bu anına mı aitti? Öylesine şaşkın, öyle heyecanlıydım ki dudaklarımın arasından çıkan kendi sesimi bile tanıyamadım. Zamanın ve mekanın içinde boğulup kalmış bir fısıltı gibiydi. Gülnihal, siz Gülnihal'siniz. Gökannem tam o anda hafif bir iniltiyle gözlerini araladı. Gökannem, gökannem benim. Ah öyle korktum, öyle korktum ki. Ne oldu sana böyle, iyi misin? Derin bir uykudan uyanmış gibi mahmur, şaşkın bakışlarla bir süre bana baktı. Gökanneciğim, nasılsın? Ebru'lu mavi gözlerini kocaman açıp başını salladığı boşluğa gülümsedi. Gökanne, konuş benimle, hadi bir şey söyle. Gülnihal döne dolana yüzünü, saçlarını okşarken gökannem önce annesine sonra da bana sevgiyle gülümsedi. Gökanne, niye konuşmuyorsun benimle? Gülnihal insanın içine işleyen, beynini delip geçen o koyu yeşil gözleriyle bir daha baktı yüzüme. Yüzyıl süren bir suskunluğun ardından hala 15 yaşının çocuksu tınısını taşıyan ama alabildiğine yorgun ve kırgın bir sesle konuştu. Gülsemam konuşamaz dedi. Onun ağzı mühürlü. Ağzı mühürlü mü? Ne demek bu? Lütfen söyleyin ne demek istiyorsunuz? Gökannem yattığı yerde kıpırdayınca ikimiz de ona döndük yeniden. Sağ elinin yüzük parmağındaki zümrüt taşlarla bezeli yüzüğü yavaşça çıkardı. Bir an durup dikkatle yüzüğe baktı. Sonra da başını kaldırıp Gülnihal'e, annesine. Yüzünde insanın canını yakan bir sevgi ve şefkatle uzanıp annesinin süt beyazı minicik elini tuttu ve yüzüğü parmağına geçirdi. Kız hafifçe okşadı yüzüğü. Gözlerinden, ellerinden, başının üzerindeki menekşe rengi örtüsünden incecik bir keder döküldü yüzüğün üzerine. Sonra bakışını yüzükten alıp kızına çevirdi. 80 yaşındaki kızının yaşlı, yorgun yüzünde gezdirdi ellerini. Gökannem usul usul gözlerini kapadığında Gülnihal'in zümrüt yeşili gözleri gözlerimdeydi. Az önce parmağından çıkardığı zümrüt taşlarla bezeli yüzüğü avucuma bırakırken sıcacık gülümsedi. Ben bunu saklayamam. Al senin olsun gülüm. Sen saklarsın. İşte tam o sırada duydum sesinizi. Ey vicdan, neredesin?